Herkese iyi akşamlar. Çevrim içi özgürlük buluşmalarından hepinize merhaba. Bu akşam seçim 2023 5. programımızı yapıyoruz. Malumunuz 14 Mayıs'ta Türkiye hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hem de 28. dönem milletvekili genel seçimlerine gidecek. Biz de bu kapsamda seçim 2023 başlığı altında programlarımıza devam ediyoruz. Ben özür dilerim. Şehir dışında olduğum için her zamanki mekanımda değilim. Farklı bir yerdeyim. Işık ve arka plan biraz farklı olabilir. Işığım kötü olabilir. Bu yüzden bütün izleyicilerden özür diliyorum. Değerli bir konuğum var. Doktor Gökhan Çınkara. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Nurettin hocam. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir.
Teşekkür ederim hocam. Biz de afiyette olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Hocam dilerseniz hemen başlayalım. Ben ufak bir girizgah yapayım. Şimdi bildiğiniz gibi bugün partilerin aday listeleri belli oldu. Aslında en önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listeleri belli olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere tek başına gireceği, tek başına değil ittifak içerisinde ama kendi logosu ve kurumsal kimliğiyle gireceğini deklare etmişti. Bugün gözler Millet İttifakı'nın adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu aday listesinin açıklanmasıydı. Çünkü dört parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçimlere girecekti. Benim görebildiğim kadarıyla toplamda 80'e yakın İyi Parti'den de 6 kontenjan var. 25 Deva Partisi'nden, 24 Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne 19, Demokrat Parti'ye 3 ve İyi Parti'ye de 6 tane kontenjan ayrılmış. İYİ Parti kendi listesi de var, müstakil bir listesi de var ama 6 İYİ Partili isim Cumhuriyet Halk Partisi listesinde kendine yer bulmuş. Yaklaşık 80'e yakın bir diğer partilerden kontenjan söz konusu. Diğer partilere ayrılan bir kontenjan söz konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam genel itibariyle? Bu listelere illaki bakmışsınızdır. Genel bir yorumunuzu alabilir miyim?
Evet, çok teşekkür ederim. Esasında bu liste listelerin böyle çeşitli olacağına dair kanaat zaten de yine Millet İttifakı'nın özellikle CHP'nin Millet İttifakı'na dair yaklaşımında temel eksenlerden birisi oluşturuyordu. O da neydi? CHP aslında Millet İttifakı bileşenlerini oy niceliğine göre değil aslında niteliksel bir eşitlik ekseninde bazında değerlendiriyor. Yani aktörlerin alacağı ve alabileceği oy kapasitesine göre değil. Onları altı masanın eşit üyesi olarak değerlendiriyor. Ve buna binaen bu yaklaşımda da aslında doğal olarak onlara toplumsal kapasitelerinin ötesinde bir ölçüde seçilme imkanı sağlamış oldu CHP. Ve aslında onların bir nevi yeni kurulan partilerin mecliste siyasal temsilleri ve siyasal söylemleri daha net ve daha görünür bir şekilde artık yeni dönemde karşımızda olacak gibi gözüküyor. En azından değil mi bir 40 kişi herhalde CHP dışından, CHP listeleri içerisinden ama
evet, 40
mecliste
kişi seçilebileceksin.
Yeni döneme girecekler. Bu tabii ki belli başlı bazı aslında bence sorunlar da yansıtıyor. Onu da söylemek isterim. Onlardan birisi de aslında yani CHP'nin ideolojik kimliğinin ne olduğu. Pragmatizmi takip ediyor artık CHP. Yani bir her seçmene yaklaşan bir parti mi? Yani catch-all parti dediğimiz bir parti mi olmaya dönüşüyor? Yoksa bu seçim ittifakı günün sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminden alınacak neticeyle birlikte düşünüldüğünde veya milletvekili seçiminden alınacak neticeyle birlikte düşündüğünde yeni bir siyasi krizlere gebe olacak mı? En neticede bu siyasi temsillerin CHP çatısı altında ne kadar uyumlu ve angaje hareket edebileceğini de düşünmek gerekiyor. Hangi konularda ortak hareket edilecek ve hangi noktalarda kırılacak? Ama ilginç olan nokta şu, burada çok tartışılması gereken nokta şu. Bu vekilleri CHP seçmeni asıl olarak seçecek değil mi? Yani asıl oy şeyi akıntısı onlardan gelecek ve bu kişiler fakat belki zaman içerisinde CHP seçmeninin bir seçmen olarak o seçmenin temsil ettiği kimlik, ideoloji, sınıf eksenlerinden bakacak olursak çok temsil edemeyebilecekler. Yani burada hem seçmen açısından, hem siyasi parti açısından, hem de ideoloji açısından ben ciddi krizlerin de Nurettin kısa vadede bizleri beklediğini düşünüyorum. Bunun bir benzeri de aslında Cumhur İttifakı içerisinde de geçerli. Ama Cumhur İttifakı'nda Cumhur İttifakı'nın en önemli şansı bu antagonistik diyelim, yani uzlaşmaz çelişkileri belki de içinde barındıran ve içinde yok eden çok güçlü bir lidere sahip olması. Yani Recep
Tabii.
Tayyip Erdoğan faktörü orada farklı siyasal ideolojilerin, farklı siyasal fikirlerin güçlü, karizmatik bir lider içerisinde çok kolay bir şekilde elimine edilmesini sağlıyor. Ama burada ise bir siyasi krizi sürekli artiküle edecek bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum.
Hocam bu özellikle Tayyip Erdoğan'ın karizmatik kişiliğine yaptığınız vurgu önemli. Dediğiniz gibi onun karizmatik şahsiyeti Cumhur İttifakı birleşenleri arasındaki antagonizmayı minimize edebiliyor ya da o antagonizmanın çok dozajının artmasına müsaade etmeyebiliyor. Hocam asıl olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu adaylara oy verecek dediniz. Görebildiğim kadarıyla iki kişi çok problem yaratmışa benziyor. Tabii ki sosyal medyadaki tepkiyi burada referans alıyorum. Bir tanesi Deva Partili Sadullah Ergin. Eski Adalet Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı. Diğeri de Gelecek Partisi'nden Sema Silkin Ün. Şimdi bunlara dair de sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partili seçmenin, sosyal medya kullanan Cumhuriyet Halk Partili seçmenin ciddi bir tepkisi var. Diğer parti temsilcilerinin de tepkisi var. Bu meseleye ne diyorsunuz? Bu iki isim aday yapılmasa olur muydu? Ya da bu iki isim son ana kadar değiştirilebilir belki sıralamada. Bir 4 gün daha var. Artık aday listeleri komple değişemez ama sizce neden bu kadar tepki aldılar? Yani özellikle de Sadullah Ergin tabii ki neden tepki aldığını biliyoruz da. Yani partilerin bu iki ismi hem Deva hem Gelecek Partisi'nin bu hassasiyeti görmeden bu iki ismi önermesi ya da orta bir yol bulunabilir miydi? Ne diyorsunuz bu meseleye?
Aslında burada temel sorunlardan birisinin de şu olduğunu söylememiz gerekir. Yani milletvekili seçimlerinde siyasi partiler aslında olması gereken demokratik temayülleri kurumsal olarak çalıştırma noktasında oldukça zayıflar. Yani bu krizlerin ortaya çıkmasının en önemli nedeni aslında siyasi partilerin kendi üyelerinin istek ve taleplerini geri plana atıp daha da önemli şekilde gördükleri o üst çıkarlara, âli çıkarlara yönelik siyasi tercihlerde bulunması ve bunları da stratejik tercihler olarak seçmene sunmaları. Yani o tıpış tıpış oy vereceksiniz söylemi aslında bir nevi siyasi liderin seçmeni de aşan bir tahayyül içerisinde olduğunu, onlardan daha rasyonel düşündüğünü, seçmene kısa vadeli, kendisini ise uzun vadeli düşündüğüne dair bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. Halbuki siyasi partilerde böyle bir şey olmaz. Yani biz baktığımız zaman, ya Türkiye'de bir demokratik ülke olma çabasında eksiklikleri olsa da bunu çalıştırıyor en azından bazı kurumları ve süreçleri itibariyle. En azından siyasi partilerin, özellikle Millet İttifakı bileşenlerinin bu demokratik uygulamaları daha yetkin ve daha etkin bir şekilde çalıştırmalarını beklerdim, değil mi? Temel iddiası aslında Millet İttifakı'nın biraz daha demokratikleşmesini Türkiye'nin çok fazla çıkartıyorlar ve temel bunun da mahreç noktası Batı tipi bir demokrasinin Türkiye'de yeşermesi, kurumsallaşması ve yerleşmesini üzerine oturtuyorlar bütün söylemi. Fakat Batı tipi bir sosyal demokrasi veya Batı tipi bir merkez sağ parti veya Batı tipi bir liberal partide göreceğimiz seçim öncesi milletvekilleri seçimi konusundaki performansları ilgili partilerde göremiyoruz. Bu da neye dediğiniz gibi seçmenin önüne nereden geldiği belki de belli olmayan milletvekillerinin önüne gelmesine yol açıyor. Ama burada temel
Hocam
bir de
araya
ikinci nokta.
girebilir miyim? Çok çok özür diliyorum.
Evet.
Acaba burada mesela ben uzun zamandır hatta Türkiye'deki seçimleri 1950'den itibaren bu konu özelinde çalışmaları olan da birisiyim, bir akademisyenim. İlk defa hani ceketimi koysam milletvekili yani seçimimiz olduğunu görüyorum. Bunun bir sebebi de acaba şöyle bir refleks ortaya çıktı muhalefette. Ya karşı taraf mutlak bir kötüye tekabül ediyor. muhalefetin iddiası o. Cumhur İttifakı biz de o kötüyü yıkmaya aday olan en güçlü siyasi oluşumuz. Altılı Masa. Şimdi bu anlayış muhalefette, muhalefet elitlerinde öylesine yerleşti ki bence kendi tabanlarının hassasiyetlerini ve kaygılarını ikinci plana atlar. Siz dediniz ya tıpış tıpış oy vereceksiniz anlayışı. Bu çok daha belirgin hale geldi. Biraz buna bence bir güven var. Ve fakat bu güven seçimlerde nasıl bir bu güven seçimlerde boşa çıkartılır mı seçmen tarafından? Yoksa seçmen bu güvene tasdikler mi? Bunların hepsini biz seçimlerde göreceğiz ama şimdi sevgili Kemal Cem Söylemez de bahsetmiş. Bu ittifak sistemi çok karıştırdılar. Sen X partisine oy vermeye niyetleniyorsun ama Y partisinin vekilini seçiyorsun. Aynen öyle. Çok doğru bir yorum yapmış. Biraz sanki böyle bir refleks var. Yani bir de öte taraftan şu dediğiniz de doğru. Mesela ben bu programlarda daha önce de söyledim. Altılı Masa'nın o 2300-400 maddelikti galiba metninde, mutabakat metninde parti içi demokrasiye dair de doğru dürüst bir şeydi o. Biraz bu perspektiften baktığımız zaman hani bu seçmen iradesinin ikinci plana itilmesi, bu mesele hakkında bunu biraz açabilir miyiz hocam? Ne dersiniz?
Evet, yani çok bence en önemli sorun bu Nurettin. Yani seçmen ve siyasi parti arasındaki ilişkinin simetrik olmadığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz Türkiye'de. Yani bunu A veya B partisine indirgemek de istemiyorum. Yani genel baktığımız zaman, yani ana akım partilere baktığımız zaman seçmenin aslında iradesinin, daha doğrusu aslında siyasi parti üyesinin diyelim, yani CHP üyesi veya AK Parti üyesi veya İYİ Parti üyesinin parti merkezli tercihlerinin, partiye yönelik tercihlerinin çok da fazla önemli olmadığı gözlemleniyor. Ve burada aslında gün geçtikçe şu oluşuyor, elit konsolidasyonu oluşuyor. Yani alttan gelen bir toplumsal mobilizasyonu siz yönetemediğiniz müddetçe ister istemez yukarıda elit konsolidasyonlar oluşacak. Yani yoğunlaşmalar oluşacak ve ne olacak? Klikler oluşacak. Yani doğal bir süreçtir bu. Zaten sen de okudun siyaset bilimi literatüründe, siyasi partiler ve elit teorilerinde. Yani alttaki mobilizasyonu yukarı çıkarmadığınız müddetçe yukarıda bir elit konsolidasyonu oluşur. Ve elit konsolidasyonunda değil mi kendi varlığını devam ettirmek için bir klikleşmeye gider. Yani etrafla da bir aslında günün sonunda bir alışveriş ilişkisi, yani bir klientelist ilişkiye de bu evrilecektir. O yüzden burada yapılması gereken en önemli şey diğer toplumsal kurumlarda da olduğu gibi siyasi partilerde de olabildiğince temsil kabiliyetini arttırmak için bütün kademelerde kendi parti üyelerinin iradelerini yansıtacak mekanizmaları çok net ve belirgin bir şekilde koymaları gerekiyor. Ama burada da tabii siyasi parti liderleri de şunu söylüyorlar kendileri açısından. Eğer biz listeleri kontrol etmezsek günün sonunda milletvekillerini biz nasıl belli bir ortak politikaya yönlendireceğiz? Her milletvekili kendi başına bir adacık olur ve onları yönetmek ve yönlendirmek ortak bir siyaset hakkında çok zorlaşır. Siyasi parti liderliği aşınır diye düşünüyorlar. Ben bunun çok aslında doğru bir önerme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diğer demokratik ülkelere baktığımız zaman ve hatta ben de biraz inceliyorum işte İsrail'e baktığımız zaman en neticede orada milletvekillerinin partilerde ön seçimle listelere girdiklerini gözlemliyoruz. Tabii ki siyasi parti liderlerinin kontenjanı bence olmalı. Yani olabilir.
Ona bir bence şey de kesinlikle olmalı. Evet,
olabilir ama bütün milletvekillerine teşmil edilecek şekilde bir siyasi parti liderlerinin irade koyması milletvekilliğinde takdir edersin ki hiçbir anlamının ve işlevinin kalmadığını bize gösterecek. Ve milletvekilliği ne olacak günün sonunda? O yasama süreci boyunca siyasi parti liderine tekrar seçilmek için değil mi? Sürekli performansını ona gösterecek. Yani bir kamusal işlev yapmaktan ziyade aslında tırnak içerisinde partiküler, yani özsel, yani çok böyle dar çıkarlar içerisinde hareket etmesine yol açacak. Bu da Türkiye demokrasi açısından bence çok ciddi bir açmaz olduğunu düşünüyorum. Yani seçimler, herkes çok büyük anlam atfediyor Türkiye'de. Ben onu da eklemek isterim sana. Ben seçimler çok fazla bir anlam atfetmiyorum. Bence burada asıl anlam atfedilmesi gereken şey krizler bence. Yani krizlerin büyüklüğü ve krizlerin yarattığı etkiler burada önemli. Yani onlar aslında bir nevi siyasal değişmeyi Türkiye'de tetikliyor. Yani seçimlerin Türkiye'ye bir değişim, seçimler sonucunda Türkiye'ye bir değişim ve dönüşüm gelebileceğini çok düşünmüyorum. Zaten bakınca da değil mi Türkiye'de bu elit değişimlerini ve dönüşümlerini tetikleyen meselenin öyle ya da böyle farklı ölçeklerde ortaya çıkan krizler olduğu gözlemleniyor. Bu ekonomik kriz olabilir, toplumsal kriz olabilir, jeopolitik kriz olabilir. Farklı ölçeklerde ortaya çıkan bu krizler Türkiye'de bir siyasi partinin yükselmesine veya bir siyasi partinin siyasi arenadan silinmesine yol açan gelişmeler olarak okunabilir.
Bu dediğiniz çok önemli. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz bence. Türkiye'deki siyasi partiler genel başkanın özelliğiyle partinin kurumsallığını çok bir arada götüremiyor. Yani
Evet.
Türkiye'de karışan hususlardan bir tanesi de parti içi disiplini tamamen genel başkanın demir yumruğu olarak okuyan bir anlayış var. Yani halbuki bizim siyaset bilimi literatüründen öğrendiğimiz ve gelişmiş demokrasilerde örneklerinden incelediğimiz parti içi disiplin bu değil. Yani genel başkanın demir yumruğu anlamına gelmiyor. İsrail dediniz, bu noktada siz de İsrail'i çalışan bir akademisyensiniz. Şimdi orada da bir altılı parti ittifakı var. Hatta iktidar cenahı çok böyle İsrail'i örnek gösteriyordu muhalefeti tukaka etmek için, ama orayla İsrail'le, İsrail'deki durumla Türkiye'yi mukayese ettiğiniz zaman neler görüyorsunuz? Özetler misiniz kısaca?
Tabii ama yani şeyi önce söylememiz lazım. Mukayeseye siyaset bilimciler genellikle hep kendi ülkelerini diğer incelikli ülkelerle sürekli benzeştirme aşamasına girerler. Genellikle değil mi? Latin
Tabii.
Amerika'da çalışanlar, Latin Amerika'da çok darbe oldu, askeri darbe olduğu için Türkiye ve Latin Amerika deneyimlerinin aslında çok birbirine benzer olduğunu söylerler. Veya işte Türkiye'de laiklik çalışanlar Fransa'da laiklik Fransa'ya çalıştıkları zaman aynı şekilde Fransa ve Türkiye deneyimlerinin çok benzer olduklarını söylerler. Fakat ben İsrail ve Türkiye deneyiminin hem benzer hem de çok farklı yönleri olduğunu görüyorum. Başta sen de takdir edeceksin ki Türkiye 90 milyonu aşkın bir nüfusa sahip. İsrail ise 9 milyonluk bir nüfusa sahip. İsrail'in 9 milyonluk nüfusunun %20'si Araplardan oluşuyor. Yani Arap olup İsrail vatandaşı olanlar, Filistinli veya Filistinli olup İsrail vatandaşı olanlardan oluşuyor. Türkiye'de de bu oranlar var. İşte Türkiye'de Kürtler var, Aleviler var. Farklı değil mi? Etnik, kültürel veya etnik yapıda insanlar yaşamakta. Araplar var. Bu gibi farklı bölünmeler var ama İsrail'de tabii ki işi farklılaştıran bu küçük ölçeğin İsrail siyasetinde demokratik prosese fonksiyonel kazandırma noktasında daha kolay bir imkan sağlaması. Çünkü ne kadar çok fazla kalabalık olursanız demokrasinin orada kurumsallaşması benim gördüğüm kadarıyla biraz zorlaşıyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri değil mi bir federal bir devlet sistemini benimsemiş. Çünkü 350 milyonluk bir ülkeyi tek bir merkezi yerden demokratik bir proses içerisine katmak çok mümkün değil. İşte Türkiye'nin bence en önemli açmazlardan birisi de bu. Tek bir merkez etrafından ülkenin 90 milyonun demokratik proses içerisine girmesini, bir ulusal siyaset eklemlenmesini bekliyoruz. Bu da bence çok yani bazı aksaklıkları beraberinde getiriyor. İşte bu aslında siyasi partilerdeki lider merkezi olmasının bir nedeni de bu. Yani alternatif aktörlerin yerel aktörlerine çıkmasını engelleyen bir yapısallığa sahip. İsrail'de ise bir de şu İsrail'de farklılık şu, 120 milletvekillik bir meclis var. Ve siyasi parti listeleri seçimlerde ulusal liste. Yani işte Kudüs milletvekili yok veya Tel Aviv milletvekili yok veya Hayfa milletvekili yok. Ulusal liste olarak giriyorlar. İşte 34 işte Likud Partisi birinci parti diyelim 34-36 milletvekili çıkartıyor. Onlar hepsi aslında bir ulusal listeden giriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam tabii hukukçular daha iyi takdir edeceklerdir o çalışmaları da şeyle maddeleri. Bir milletvekili istifa ettiği zaman bir partiden yerine arkasındaki milletvekili hemen şey yapıyor, geliyor. Yani 35. sıradaki milletvekili hemen meclise giriyor. Yani benim burada şunu söylemek isterim. Türkiye'de belki bu istifa mekanizması değil mi? Biraz da o aslında epey sorunlu. Bir milletvekili işte bir partiden seçiliyor. Yine o seçmenler tarafından. Fakat istifa edip benzer ideolojide olmayan, çok farklı bir ideoloji olan partiye geçebiliyor. Aslında Bunu biraz zorlaştırmak ve değiştirmek gerektiğini ben düşünenlerdenim. İkincisi, İsrail'de parti liderlerinin kontenjanı var. Ama daha da önemlisi, ön seçimler var. Yani ön seçimler İsrail siyasetinde oldukça hararetli geçiyor. Genel başkan değişimleri ve dönüşümleri Türkiye'de olduğu gibi değil. Oldukça yumuşak geçiyor. Yani açık farklı aktörlere, değişebiliyor siyasi parti liderleri. Türkiye'de bence çok sık görmediğimiz hususlardan birisi de siyasi parti liderliğinin kolay bir şekilde değişememesi. Bence bunun üzerine de çok kafa yormak lazım. İngiltere değil mi? Atlayacak olursak
Tabii
muhafazakar
tabii
parti liderleri çok kolay bir şekilde değişiyor ve bunu bir hayatta kalma, bir survive şeyi, ideolojisi olarak kodlamıyorlar. Yani benim burada temel altını çizmek istediğim nokta aslında Türkiye'de ittifak blokları arasındaki bu tez antitez duruşunun içerik olarak ben ve fonksiyon olarak çok anlamlı olmadığını düşünüyorum Nurettin. Yani ona temel yapısal ve kurumsal düzenlemelerin iki taraf açısından da hala yapılmadığını düşünüyorum. Yani bu söylem bazında çok dediğin gibi işte bütün anlatıyı bir taraf işte demokrasi üzerine, Batı tipi bir demokrasi, belki Batı tipi bir liberallik ve sivil özgürlüklerin olabildiğince genişletilmesi üzerine kurucu söylemini. Ama bunun nasıl bir kurumsal çerçeve içerisine sokulacağı noktasında ise kendilerinin çok yeterli bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Zaten olsaydı değil mi, seçime giden bu süreçte listeler konusunda olsun veya Cumhurbaşkanı adayıyla tespit noktasında da olsun, o da aynı şekilde bu tür sorunlar yaşanmazdı. O yüzden yine şunu söylemek
Hatta
istiyorum. Türkiye'de
araya
seçim.
gireceğim, özür dilerim.
Evet.
Hatta araya gireceğim, özür dilerim. O kurumsal çerçevenin olmaması zaten mesela Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde 6 parti eşit statüde değerlendirilirken milletvekili kontenjan sayılarının belirlenmesinde 6 partiye 4 partiye eşit muamele yapılmadı. Yani buradaki statü farklılığı çok rahat göze çarpıyor. Eğer bu partilerin hepsi eşit ortaksa, Cumhurbaşkanlığı bir oyla, her partinin genel başkanının oyla belirlendiyse, şimdi buradaki tutarlılık listelerde de her partinin eşit sayıda milletvekili adayıyla girmesini gerektirirdi. Her partinin değil de dört partinin. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak bir şekilde bölüşmeleri gerekirdi. İyi Parti itiraz ettiği için onu dışarıda bıraktı. Şimdi bu olmayınca, kurumsal çerçeve yeterince güçlü olmayınca çok ciddi tenakuzları da görüyorsunuz. Yani bu da bir takım seçmeni rahatsız ediyor. Örneğin benim gibi. Buyurun.
Ve şu çok net, yani Türkiye'de alarmizm etkisi çok fazla. Seçmene işte eğer o partiye oy vermezseniz işte şey olacağız, yıkılacağız. Yani kendi hedeflerimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Biz sürekli bir olağanüstü durum yaratma meselesi var. Bu da tabii ki seçmenin prosesleri sorgulamasını ve hakiki bir demokrasi talebini sürekli ötelemesine yol açıyor. Yani bu Cumhur İttifakı'nda da kısmen geçerli, Millet İttifakı'nda da kısmen geçerli. Yani kendi üzerine oturdukları temel politik söylemleri biraz benim gözlemleyebildiğim kadarıyla olağanüstü hal durumuna ve alarmizm üzerine inşa ediyorlar. Değil mi? Millet İttifakı'nda da oy vermezseniz işte şey diyorlar, Türkiye'de demokrasi bitecek, çok farklı bir yere gideceğiz. Cumhur İttifakı cephesine
İşte
baktığımız
bu
zaman da onlar...
girdiğimiz son seçim. Son seçim olabilir falan diyorlar.
Evet, bu çok alarmist karaktere sahip bir Nurettin söylem bu yani. Bir olağanüstü hal ilan etme söylemi baktığın zaman. Bu da aslında bu tür ortamda da değil mi? Pozisyon belirlemek tamamen seni şeye yöneltiyor. İyi ve kötü. Yani eğer bu pozisyon yanında yer alırsan iyisin. Bu pozisyona herhangi bir eleştiri getirmem bile seni direkt kötü olarak kodlamaya yol açıyor ki zaten değil mi? Sen de kendi sosyal medya performanslarından ve etraftaki insanların bu tür performanslarından bunu net bir şekilde anladığım kadarıyla gözlemleniyor. Yani Türkiye bir gri alan meselesini Türkiye'deki siyasi aktörler diyelim, temel siyasal aktörler veya bu siyasal aktörlerin siyasal mesajlarını taşıyan işte sosyal medyadaki elitler gri alan meselesini çok ideal ve çok da olur görmüyorlar. Halbuki çoğu insan, ben de öyle, iki tarafında ortada yaklaşan bir insanım. Yani böyle zaten konumum itibariyle de partizanlık bir şeyim yok. Yani bir kurumsal siyasi partide yer alsam belki de daha net bir tavır ortaya koyabilirdim en nihayetinde. Ama öyle bir pozisyon olmadığı için daha soğukkanlı yaklaşmaya çalışıyorum ama o bile insanlara yeterli gelmiyor. Yani ateş o kadar yüksek ki Türkiye siyasetinde illaki bir noktada ya bendensin ya onlardan kamplaştırması Türkiye siyasetinde çok hakim bir desen olmaya başladı. Bu da neyi oluşturuyor? Türkiye'de tribalizm oluşturuyor. Yani siyaset aslında demokratik bir patikaya girmekten ziyade tribalist bir patikaya giriyor. Herkes kendi aşiretlerinde yaşamayı en ideal pozisyon olarak görüyor. Ama politik olmak bu değil. Yani tribalizm aslında oldukça sizi günün sonunda ilkel bir forma sokuyor. Politik ise daha kamusal bir pozisyon takınmayı gerektirir. Yani tribalizm ise oldukça partiküler çıkarlar ortaya koymanızı gerektirir. O da nedir? Etrafınızdaki insanları kendi aşiretinden, bizim aşiretten mi yoksa karşı taraftan mı diye sürekli kodlamaya gerektirir. Altını çiziyorum. Bu her iki kampta da benim gördüğüm bir desen. Yani artık diğer kamp diyemez ki, yani Millet İttifakı'yla diyemez ki biz böyle değiliz. Yani biz bunun alternatifiyiz. Ben öyle bir değişim veya farklı bir yaklaşım olduğunu gözlemlemediğimi belirtmek isterim. Yani Millet İttifakı'nda da
Bu noktada hocam sana bir soru soracağım. Bu noktada bir soru sormam gerekiyor. Çünkü çok önemli bir noktaya değindin. O da şu. Şimdi Millet İttifakı'nı ben biraz yayınlarda şeytan avukatlığını yapmak zorundayım. Şimdi Millet İttifakı'nı savunacağım. Çok uzunca bir aradan sonra izleyiciler de şaşıracaktır. Şimdi Millet İttifakı diyor ki, evet olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dediğin gibi biz eğer seçimi kazanamazsak cehennemin kapılarını kapatma imkanı ortadan kalkacak. Cehennemin kapılarını bu seçimle kapatacağız diyor. Millet İttifakı'nın iddiası bu. Ve ondan sonra biz seçimi kazandığımızdan sonra ise parlamenter sistemi geçeceğiz. Siyasal rekabet kurumsal bir çerçeveye kavuşmuş olacağız. Ülkedeki anomaliyi tersine çevireceğiz, normalleştireceğiz diyor. Şimdi böyle de bir söylem var. Bu noktada sana şunu sormak isterim. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın bu yaptıklarından, yani henüz iktidarda olmadığı için bir şey yapamadı ama mutabakat metinlerine bakılabilir, işte siyasi sistem tasavvuruna bakılabilir vesaire. Bu sözlerini destekleyecek bir emare, bir adım, bir hareket, bir politika görüyor musun?
Yani ben aktörlerin söylemlerinin tabii ki değerli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii yine burada birkaç ön tespit yapmama müsaade ederseniz sevinirim. O da şudur.
Elbette.
Türkiye'nin otoriterleşmesi mevzusu akademik yazında ve Türkiye'de güncel tartışmalarda oldukça tartışılan bir konudur. Fakat bunun olup olmayacağına, daha da sert olup olmayacağına dair ben okumalarımı genellikle jeopolitik ortama ve Türkiye'nin eklemlendiği yeni ittifak sistemlerine göre analiz ediyorum. Çünkü bir ülkenin otoriterleşmesi sadece iç etkenlerle değil, aynı zamanda dış etkenler sayesinde de olacaktır. Çünkü benim yaklaşımım biraz zor, daha bu tırnak içerisinde söyleyeyim, metodolojik olarak biraz da tarihsel sosyoloji ekseninde yaklaşıyorum. İç faktörlerin sadece etkili olmadığını bir ülkenin değişiminde dış etkenlerin de çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Bu açıdan baktığım zaman Türkiye'nin şu an son yaptığı dış politika açılımları olsun, yaklaşmış olduğu ittifak sistemleri olsun, Türkiye'yi böyle aşırı alarmist bir seviyeye sokabilecek bir düzlemde olmadığımızı düşünüyorum. Bu da eğer bu ön kabul yaparsak bence daha rahat bir şekilde tartışabiliriz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de tabii ki demokrasinin işte başta bahsettiğim gibi çok yapısal problemleri var. Ama ben bunu bir siyasi partiye indirgemenin çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Yani burada yapısal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasının ve bunların, bu alanların açılmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu şeye gelirsek, Millet İttifakı meselesine gelirsek, Millet İttifakı'nın söylemleri tabii ki önemli ama şu var, Millet İttifakı da günün sonunda mevcut bir bürokrasi, mevcut bir devlet yapısı ve mevcut bir hukuki sistem üzerine Türkiye'yi yönetmeye kalkışacak. Yapabileceği hukuki düzenlemeler de günün sonunda diğer siyasi aktörlerden ne kadar destek bulacak veya ne kadar karşı çıkılacak, o da zaman içinde gösterilecek. Ama aldığımız ilk izlenimler aslında Millet İttifakı bileşenlerinde Türkiye siyasetinde çok köklü ve çok yapısal bir değişiklikler yapmayacağını bize gösteriyor. Yapılacak olan değişikliklerin ben daha çok konjonktürel değişiklikler olacağını düşünüyorum Nurettin. Yani belli bazı simgesel ve sembolik anlamları yüksek yerlerin, olayların tersine çevrilmesi yoluyla seçmenler nezdinde olumlu bir hava yaratılabilir. Bu meseleler yapılabilir. Yani konjonktürel değişimler bekliyorum. Yani yapısal ve kurumsal değişimlerin şu an mevcut siyasi aktörler ekseninde çok gerçekleşebileceğini düşünenlerden değilim bu açıdan baktığım zaman.
Çok teşekkür ederim. Yani seçmenleri memnun edecek dedin ama o da Millet İttifakı seçmenleri. Tabii ki karşı tarafa da
Evet, Millet
ve o
İttifakı
çok
seçmenleri.
üzecek. Yani yapısal bir beklentin yok anladığım kadarıyla. Değil mi?
Evet, yani yapısal bir Türkiye'de bir geniş çaplı bir değişimin çok olabileceğini düşünenlerden değilim. Belki ben genellikle böyle şey yaklaşıyorum. Biraz bu yapısalcılar biliyorsun çok ben de bir yapısal, Türkiye'de belki de çoğu insan yapısalcı olmaya doğru gidebilir. Çünkü değişim ve dönüşümler Türkiye'de çok böyle kökleşemiyor. Bunun kökleşememesinin nedeni de bence aktörlere değil, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik ve kısmen de jeopolitik direklerine, yapılarına bakmanın çok daha iyi olacağını düşünenlerdenim. O yüzden aktörel değişimlere çok büyük anlam atfediliyor Türkiye'de ve şu anda o büyük anlam atfedildiği dönemlerdeyiz. Bir nevi aslında Türkiye şu an mesyanik bir beklenti içerisinde Nurettin. Yani bunu da
Tabii
söylemek
tabii
mümkün.
tabii.
Bir kurtarıcı,
Çok güzel
bir
bir tabir
mesyanik.
oldu. Mesiyanik. Çok güzel
Evet,
oldu. Aynen öyle. Mesiyanik bir beklenti.
mesyanik bir beklenti içerisinde ve insanlar da o yüzden bu beklentiyi bozabilecek, bu beklentiye cızırtı yaratabilecek söylemleri duymak istemiyorlar. O yüzden senin ve benim belki yaptığımız analizler şu an insanlar tarafından oldukça rahatsız edici yapılabilir. Ama ben genellikle bu şekilde yaklaşıyorum. Yani insanları mutlu etmek veya mutsuz etmek gibi bir derdim olmadığı için genellikle oldukça soğukkanlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Yani bir şeyin olup ve olmayacağını aslında elimizdeki verilerle değerlendirebiliriz. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi mevzusu da birkaç hukuki düzenlemeyle olacak ve yerleşecek bir konu değil zaten. Bence
Değil,
seçmen
değil, değil.
zaten söylemlere baktığımız zaman da aslında bunu gerçekleştirebilecek bir şeyin de altyapının da Türkiye'de şu an hem düzeyde hem de elit düzeyinde hakim olmadığını gözlemliyoruz. Bir de şunu söylemek lazım. Aslında ben Türkiye'nin bir seçim döngüsüne girebileceğini düşünenlerdenim. Yani bu seçimden sonra belki de Türkiye bir seçimler döngüsüne girecektir ki o da hakim bir koalisyon veya hakim bir lider veya hakim bir ideolojide bütünleşinceye kadar. Yani bu üç şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ya Türkiye'de herkesi birleştirecek bir fikir ortaya çıkması gerekir, ya herkesi birleştirecek olan bir liderin ortaya çıkması gerekir veya herkesi birleştirecek olan bir toplumsal veya siyasal bir koalisyonun ortaya çıkması gerekir. Bunlar çıkmıyorsa Türkiye bir ara dönem girecektir. O da erken seçimlerin bir döngüsel halde bu aşama olacağı ve bizi bu üçlü seçenekten birisine yönlendireceği bir aşamaya itecek diye düşünüyorum. Yani kısa vadede Türkiye'nin şu an siyasi olarak rotasının ne olduğu çok belli değil. O yüzden belki de kimse mutlu değil, değil mi? Tatmin değil. Mutlu demeyeyim de tatmin değil. Sen de sanırım sendeki psikolojik duygu da o. Tatmin bir seçmen olarak tatmin olmuyorsun, olmadın.
Ben 1,5 senedir şey değilim, mutlu değilim de hocam. Şimdi onu bir
Evet.
kenara bırakalım. Bu yapısal, şimdi bir izleyicimizin böyle bizim bu sizin yapısal analizlerinizle örtüşen bir sorusu var. O sorusuna yayınımızın sonuna geliyoruz. Sonlarda da değineceğim ama biraz daha ben meseleyi teorik çerçeveden çıkarıp, şimdi sen çok seviyorsun teorik çerçeve içerisinde konuşmayı. Haklı sebeplerin de var ama şöyle bir şey soracağım. İki sorum var daha doğrusu. Peş peşe sıralayayım. Birincisi, özellikle Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin istikballerini nasıl görüyorsun? Yani seçime girmeme kararları, seçime giriyorlar ama logolarıyla girmiyorlar. Sence bu partilerin geleceklerini nasıl etkiler? Ben partilerin kurumsallaşabilmeleri açısından seçime katılımlarının, müstakil olarak katılımlarının çok önemli olduğunu düşünen bir insanım ve bunun demokrasimize de uzun vadede katkı sağlayacağını düşünen ve bu konu hakkında da saatlerce konuşabilecek bir insanım ama sana soracağım bu soruyu sen ne düşünüyorsun? Diğer soru Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'ın kampanyalarını şu ana kadar yürüttükleri kampanyaları nasıl değerlendiriyorsun? İstediğin
Evet.
sorudan başlayabilirsin hocam. Buyur sen.
Defa ve Gelecek'te de beni izleyenler ve beni sosyal medyada çok takip eden insanlar var. Onu söyleyeyim öncelikle. Her şey kendi müşterilerini şey yapmak istemez biliyorsun Nurettin. Rahatsız etmek istemez ama ben yine de burada oldukça biraz yani gerçeği söylemek zorundayım. Hep kendimi öyle hissediyorum. Fakat burada temel noktanın bence şu olduğunu söylemek lazım. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni ayırmak gerekiyor. Deva Partisi sanki biraz daha demografik olarak Gelecek Partisi'nden ayrışıyor. Gelecek Partisi AK Parti ile ideolojik olarak şu anki durumuyla uyumlu. Fakat işleyişten memnun olmayanların siyasi partisi olarak gözlemlenebiliyor. O açıdan baktığım zaman Gelecek Partisi'nin eninde sonunda bence AK Parti'ye eklemleneceğini düşünenlerdenim. Yani bu seçimden sonra mı olur, başka seçimden sonra mı olur bilemiyorum. Ama Gelecek Partisi'nin günün sonunda AK Parti'ye eklemleneceğini düşünüyorum. Çünkü onların temel meselesi liderlikle alakalı bence. AK Parti herhangi bir liderlik değişimi sonrasında çok kolay bir şekilde Gelecek Partisi'nin AK Parti ile bütünleşeceğini düşünenlerdenim. Onu öncelikle vurgulamak isterim. Deva Partisi meselesine gelince Deva Partisi'nin itirazlarının baskın olan motiflerine baktığımız zaman biraz ideolojik itirazın olduğunu düşünüyorum. Yani Gelecek Partisi'nin itirazlarının daha konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Onu yine bir konsepte sokacak olursam. Deva Partisi'nin itirazlarının ise biraz ideolojik olduğunu düşünüyorum. Onlar senin de takip ettiğin üzere biraz daha liberalizm üzerinden kendilerini kodlama yoluna gidiyorlar. Zaten Gelecek Partisi'yle ve Saadet Partisi'yle yakın bir ittifak yapmaktan kaçınmalarının sebebi de değil mi? Aslında bir nevi bu ideolojik ayrışmalarını muhafaza etmek olarak gözlemlenebilir. Onların CHP ile ittifakı bu açıdan kendileri açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir Lib-Lab dediğimiz yani aslında İngiltere'de gördüğümüz Liberaller ve İşçi Partisi ittifakına benzer bir ittifakları var. Yani sınıfsal özellikle şehirli devacıların ve şehirli CHP'lilerin benzer sosyolojide yaşadıklarını söyleyebiliriz. O yüzden Deva Partisi sanki bir süre daha Türkiye siyasetinde varlığını sürdürecekmiş gibi bana geliyor. Yani eğer bu ideolojik ayrım noktasını daha da belirginleştirmeye başarılı olurlarsa. Bir de onlarda tabii itirazın demografik niteliği de bence çok önemli. Gençler olması. Yani biliyorsun genç itiraz ikna edilmesi zor bir itirazdır. Deva'da da epeyce bir genç var. Yani bu demografik şey destek Deva'yı bir süre daha bence götürebilir. Ama tabii bu Türkiye siyaseti günün sonunda ne olacağı belli olmaz. Yani lider kadrosu günün sonunda yine bir AK Parti ile bir ittifak yapabilir. Tabandan buna itiraz edebilir. Ama Deva'nın bu demografik yapısının onları bir süre daha götürebileceğini ben düşünenlerdenim. Ama bu tutundukları ideolojinin onları geniş seçmen kitlelerine ulaştırma noktasında da bir açmazın içine soktuklarını da düşünüyorum. Yani onlar biraz böyle klasik liberal fikirleri Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalıştılar ve gençler üzerine çok etkili olacaklarını düşündüler. Ama onların bence en önemli es geçtikleri nokta milliyetçilik fikrini bu liberal ideolojiye nasıl eklemlendirecekleri konusunda bir beyin fırtınası yapmadılar. Yani bence en büyük hataları o oldu. Yani milliyetçilik gibi
Hocam çok
Türkiye'de.
özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hocam özür diliyorum. Bu dediğin nokta önemli. Çünkü Türkiye'de liberal fikirleri savunan partiler muhafazakarlık ve milliyetçilikle aralarında bir irtibat noktası tesis etmezlerse yok oluyorlar. Yani
Evet.
geçmişteki deneyimlere de bak. Mesela Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi, işte Cem Boyner'in hareketi, meşhur hareketi 90'lı yıllardaki, İşte Liberal Demokrat Parti ya da Ferruh Bozbeli'de gerçi böyle bir damar vardı ama yani ana akım partiler tarafından ya yutuluyorlar ya da yok oluyorlar. Buyur hocam devam et. Yani seni destekleyen bir şey söyledim.
Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani milliyetçilik noktasında Deva Partisi'nin elitlerinin bir beyin fırtınası olmadı. İşte bence çok yanlış yerlerden bir seçim kampanyası yaptılar. Zorunlu askerlik kaldırılsın gibi. Halbuki Türkiye'de genel seçmen kitlelerinin bazı hassas olduğu noktalar vardır. Onlardan birisi de askerliktir, ailedir ve dini kurumlardır veya işte Atatürk'tür. Bu hatlar üzerine daha kapsayıcı ve daha içerici siyasi söylem gerçekleştirebilirlerdi. En nihayetinde yani bir siyasi parti olarak ayakta kalmak istiyorlarsa, çünkü bir düşünce kuruluşu olsanız değil mi? Yani klasik liberal ideoloji savunan bir düşünce kuruluşu olabilirsiniz. Özgürlük Araştırmalar Derneği gibi işte. Yani klasik liberal düşünceyi ilerletmeye çalışıyor. Ama eğer bir siyasi partiyseniz sizin genel seçmen kitlelerinden de oy almak için Türkiye'nin temel konsolide olduğu, toplumun genel katmanlarının konsolide olduğu ideolojik hatları da öyle ya da böyle kendi temel ideolojiniz içerisinde eritmeniz gerekir veya sentezlemeniz gerekir. O yüzden Deva Partisi'nin milliyetçilikle buluşması kendileri açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü milliyetçilikle buluşmayan şu an siyasi partiler yok gibi Türkiye sahnesinde aslında. AK Parti de milliyetçilikle buluştu. Hem MHP üzerinden hem de kendi geliştirdiği işte milliyetçilik konsepti, yerli ve millilik, savunma sanayi üzerinden geliştirdiği milliyetçilik veya jeopolitik revizyonizm üzerinden geliştirdiği bir milliyetçilik var. AK Parti seçmeninin sadece İslami hassasiyetle AK Parti'ye oy verdiğini değil, asıl bence bu kendi geliştirdikleri milliyetçilikle konsolide olduklarını ben düşünenlerdenim. Bu belki başka bir tartışmanın konusu Nurettin, ama bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan baktığımız zaman İyi Parti'de aslında İyi Parti ayakta tutan şu an en önemli şey ideolojik olarak milliyetçilik. Yani eğer İyi Parti ayakta kalıyorsa milliyetçilik sayesinde ayakta kalıyor. Kendince o da bir merkez sağ ile milliyetçiliği buluşturma çabasında. CHP de kendi açısından bir milliyetçiliği var, ama tabii ki o şu an başta da vurguladığımız gibi bu alarmist momentin etkisiyle farklı siyasal partileri içerisine içerimlemesi nedeniyle o milliyetçilik fikrini o da seçmene çok iyi anlatamıyor. Ve sonra gelecek olursak aslında bence temel mesele de bu olacak. Yani Türkiye'de seçmene verilebilecek en önemli mesaj, yani siyasi parti liderleri başarılı olmak istiyorsa Erdoğan veya Kılıçdaroğlu açısından baktığımız zaman milliyetçilik düşüncesinin veya milliyetçilik fikrinin seçmen nezdinde iyi bir politize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin temel problemleri milliyetçilik ekseninde yine konsolide oluyor. İşte mülteci problemi, ekonomik kriz, jeopolitik problemler. Baktığımız zaman bu büyük sorunların milliyetçilikle çok alakalı ve bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Ama maalesef Türkiye'de herkesin aklına milliyetçilik deyince Türkiye'de MHP geliyor. Halbuki ben onu kastetmiyorum. Yani benim kastediğim milliyetçilik daha farklı bir milliyetçilik türü. Yani bir siyasi partiyle veya o siyasi partinin geçmişiyle ve temsiliyle alakalı değil. Onu da eklemek isterim. Yani Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın kampanyalarına baktığım zaman da Erdoğan bence kendi açısından rasyonel bir karar almış. O da elde olanı korumak ve diğer aktörlerin yaşadıkları iç krizlerden etkilenen kararsız seçmeni olabildiğince kendi cephesine çekmek olarak gözlemleniyor. O yüzden büyük mitinglerden ziyade yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini gözlemliyoruz. Kılıçdaroğlu ise işte dediğimiz gibi o büyük bir sofra oluşturdum diyor, değil mi? O sofraya herkes oturmalı mesajını veriyor. O da kendi bu şeyine göre, siyasi tercihine göre olabildiğince fazla ve farklı aktörü içine çekiyor. Ama bu da tabii seçmene verilecek mesaj bu kadar kalabalıklık içerisinde ve çokluk içerisinde ulaşabiliyor mu sorusu ise ben buna çok emin değilim. Benim gördüğüm ise şu, siyasi partilerin kendi seçmenleri kendi liderlerine yönelmiş durumda. Yani diğer iki blok arasında bir oy geçişinin çok olmayacağını gözlemliyorum. Zaten bu konuda da tweet attım ben. Yani kararsız seçmenin yüksek oranda Erdoğan'a protesto oy verecek olanların da günün sonunda büyük oranda Muharrem İnce'ye döneceğini düşünüyorum. Yani biz burada sanki biraz Muharrem İnce'yi de ileriki süreçlerde daha fazla tartışacağız gibi geliyor diye düşünüyorum.
Hocam özellikle kararsız seçmendeki politik tavır işletme disiplininde işletmeci arkadaşlar iyi bilecektir. Marka bağımlılığı denilen bir kavram var ya, onunla da
Evet.
özdeşleştirilebilir. Hocam çok teşekkür ederim. Böyle yarı akademik, yarı aktüel güzel bir sohbet, güzel bir söyleşi oldu. Şimdi izleyicilerimizin bazı soruları var. Dilersen onlara geçelim. İlk olarak Murat Bey yapısal bir soru sormuş. Hem size hem bana. Tabii misafir sizsiniz. Önce siz buyurun. Siyasi, iktisadi, popülizm ve otoriterliğe sürekli saplanıyoruz. Çok partili demokratik düzene geçtiğimizden beri. Bunun sebebini sormak istiyorum Gökhan Bey'e ve size Nurettin Bey demiş. Kıymetli izleyicilerimizden bir tanesi Murat Yaşar Akar. Buyurun hocam.
Yani siyasi iktisada popülizme Türkiye'nin sürekli savrulması en nihayetinde Türkiye'deki kapitalizmin niteliğiyle çok alakalı. Yani Türkiye'deki iktisadi formasyon niteliğiyle çok alakalı. Türkiye'de ekseriyeti Türkiye'deki insanların devlete bağımlı bir ilişki içerisindeler. Bu bağımlılık sadece maaş almak değil, aynı zamanda ihale kovalamak, aynı zamanda istihdam kapısı olarak görmek. Ve aynı zamanda devletten sosyal yardım olarak da kodlanabilir. Türkiye'de ekonomik sistem bireyleri müteşebbis haline getirmekten ziyade daha çok memurlaştıran bir teşvik içerisinde. Yani üniversite bitiren insanlar zaten baktığımız zaman çoğu garanti bir işim olsun diyorlar. Bu da neden? Çünkü Türkiye'deki iktisadi sistem istikrar sağlama noktasında oldukça eksik. İşte o açıdan bence Türkiye'de en önemli üzerine düşünülmesi gereken meselelerden birisi de, biz sadece siyasetin formasyonel belki yapısını konuşuyoruz ama iktisadi niteliği de bizim tartışmamız gerekiyor. Yani bizim eğer istikrarlı bir iktisadi üretim modeli geliştiremememiz siyaseti de o biçimde etkiliyor. Bu açıdan Türkiye'nin üretim alanlarının niteliğinin değişmesi bence siyasi formasyonunun ve siyasi elitlerin niteliğinin de değiştireceğinin bize mesajını verecektir. Neden? Çünkü değil mi? Türkiye'de turizm, inşaat, tekstil, bu ekonomik formasyon buna uygun bir bürokratik yapı, buna uygun bir siyasi elit çıkartıyor. Eğer biz daha high-tech veya daha katma değeri yüksek ürünlere yönelsek, ve insanlar burada istihdam olsa, yüksek maaşlar alsa ve çoğu insan kazandığı para kazançlarını artık Türkiye'den değil yurt dışına yaptıkları ihracat üzerinden kazansalar, siyaset üzerinde sivil alanın daha da etkili olacağını gözlemleriz. Ama şu an Türkiye'de ekonomik aktörler ve bireysel pozisyonlar devlette olan ilişkiniz veya iktidarla kurduğunuz ilişkiye çok bağımlı her açıdan. Yani bu açıdan iktidarlar da bunu bildikleri için seçmenlerine yönelik iktidar aygıtlarına kaynak dağıtımına, direkt kaynak aktarımına çokça başvuruyorlar. Kısa süreli onlardan onay almak için. İkinci soruya gelirsek siyasi otoriterlik meselesi. Zaten ona başta da yani söyledik. Yani bu biraz süreç isteyen ve herkesin de mutabık olması gereken bir mesele. Yani biz eğer siyasi partilerimize STK'larımızı topyekün bir şekilde veya Twitter'daki tartışmalarımızı Nurettin birbirimizi tahkir etmeyen değil mi? Bunu karşılaşıyoruz değil mi? Stigmalar, işaretlemeler, yani dışlamalar veya işte yaftalar, sürekli gördüğümüz şeyler. Yani biz bu toksik etkilerden, minör alanlardan başlamamız gerekiyor. Biraz Türkiye'de demokrasinin inşasına. O yüzden biz şu an dediğim gibi mesyanik bir beklenti içerisinde olduğumuz için büyük hikayeler içerisindeyiz.
Ama bu mesiyanik beklenti sadece bu döneme özgü de değil. Zaten izleyicimiz de onu sormuş. Hani onun
Evet.
sorusunun içerisinde de bu. Ya bu uzunca bir süredir var. Türkiye siyasetinde. Bunun işte sebebi de, şimdi ben de cevaplamaya kalkacak olursam vakit uzar ama bu modernleşememekten kaynaklanıyor biraz da bazı
Tabii.
sıkıntılar. Yani Türkiye, ben daha önce de çok söyledim, hala daha karizmatik otorite kültürünü aşamamış. Yani geleneksel otoriteyi geçmiş. Hatta bazı refleksleri onu geçemediğini de söylüyor ama yasal otorite ve karizmatik otorite arası bir yerde. Bunun da tabii hem siyasi hem de iktisadi boyutunu sen çok özetledin, sebepleri var. Bir diğer sorumuz, kıymetli Bülent Bey yorum yapmış. Kıymetli hocalarım, ülkede halk tepkisiz, hiçbir harekete geçmeden kurtarıcı beklemesi mantıksızlık değil midir? İşte zaten biz de ona değindik. Örnek Sedat Peker ifşalarında yer yerinden oynaması gerekirdi. Halk tepki vermedi ki diye bir yorum yapmış. Hürriyet Partisi'ni hatırlatmış Yunus Emre Bey. Bir de Yunus Emre Bey'in şöyle bir cevabı vardı. DSP ve Hüdapar oyu olmadan vekil çıkaracak. Aynı Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti gibi. Burada kendisine şöyle bir ekleme yapabilir mi naçizane? Hem DSP hem Hüdapar Cumhur İttifakı'nın karar alıcı mekanizmalarında yoklar. Yani o sadece bir seçim kazanma ittifakı, seçim ittifakı. Halbuki karşı tarafa baktığımız zaman onlar karar alma mekanizmalarında da olacağı söylenen, tasdik edilen aktörler. Ben bu yüzden bir ayrıma gitmiştim Yunus Emre
Evet,
Bey.
ben de katılıyorum buna. Yani çok doğru bir tespit.
Yunus Emre Bey'in bir sorusu var. Hocam ikinize de sormak isterim. Türkiye'de hocam ikinize de sormak istediğim bir soru var. Türkiye'de muhalefetin yönelebileceği merkez sağ diye bir şey var mı? İyi Parti'deki merkez sağ yönelme ısrarı nedir? Buyur Gökhan Hocam.
Yani bir pragmatik bir seçmen kitlesi olduğu söyleniyor Türkiye'de işte. O pragmatik seçmen kitlesinde herhalde bazı sosyolojik tercihleri var. Onlar işte biraz CHP'ye daha skeptik bakan ama aynı zamanda orta sınıf endişeleri taşıyan bir seçmen kitlesi. İşte bu kitleyi de anladığım kadarıyla İyi Parti kazanmak istiyor. O açıdan da milliyetçiliğini biraz daha değil mi? Daha liberal destekle daha içerici bir forma sokmak istiyor. Yani İngilizce literatürden söyleyecek olsak daha civic nationalism, daha içerici vatandaşlık temelli bir milliyetçilik, daha cumhuriyetçilik gözlemliyoruz İyi Parti'de. Yani gözlemlediğimiz temel desenler bunlar. Tabii bir dönem İyi Parti seküler milliyetçilik diye bir ideoloji de ortaya atmıştı. Herhalde bunları sentezleyen ve bunların arasında kendisine bir rol arıyor. Fakat ben yine şunu altını çizmek isterim. Şu an Türkiye'de denge yok. Yani siyasi partiler, liderler geçen sene farklı benzer problemlere farklı konseptler getirebiliyorlar. Özellikle mülteci sorununa baktığımız zaman bunlar 2 sene önce mültecileri entegre etmek isteriz diyenler. Şu an ise mültecileri Türkiye'den nasıl gönderebiliriz tartışmaları yapıyorlar. O yüzden Türkiye'nin bir süre daha dengeye gelmesi bence zaman alacak. O açıdan siyasi partilerin ideolojik konumlanışlarının da çok büyük anlamlar atfetmek gerekmediğini düşünenlerdenim.
Hocam ben de kısa bir cevap vereyim bu soruya. Ben İyi Parti'nin Kemal Cem söylemez, merkez kim, sağı nerede? Böyle bir makale vardı. Nerenin doğusu, nerenin batısı diye, ismini unuttum şimdi. Meşhur bir makaleydi, sen bilirsin. Bu şey, oryantalizm, postkolonyalizm dersinde
Ha.
şey yapmıştık. Neyse, bunu dağıtmayalım. Değil mi? Öyle bir makale vardı. Simit'in güzel de bir makaleydi. Uzun zaman oldu. Şimdi İYİ Parti'nin merkez sağ yönelme ısrarı nedir? Şimdi İYİ Parti tabii burada bir İYİ Parti boşluk görüyor ama şimdi ben İYİ Parti'nin merkez sağ yönelme ısrarının içinin kof olduğunu, dolduramadığını düşünüyorum. Şöyle ki İYİ Parti eğer merkez sağ hakikaten bir açılım yapsaydı bugün İYİ Parti aday listesi biraz daha farklı olabilirdi. Yani evet. Lütfullah Kayalar'ı Yozgat birinci sıradan aday yapmakla merkez sağ olmuyorsunuz. Yani yoksa Abdülhatif Şener'in Merkez Türkiye Partisi, o da merkez sağ anlayışla kuruldu, o tutardı. Şimdi bunun bir sebebi de şu. Şimdi İYİ Parti'nin katılanlara baktığımız zaman böyle bir merkez sağ temayülü görsek, Taşra'daki bu eşraf takımı denilen, yani Taşra'daki kalantor diyebileceğimiz amiyane tabirle insanların, o seçmenin, o zümrenin İYİ Parti'ye yönelmesi beklenirdi. Şimdi burada evet, İYİ Parti'nin evet. ve merkez sağ olma şiarıyla yola çıkan siyasi partilerin bir düşünmesi lazım. Hala daha AK Parti'nin kontrol ettiği bir merkez var. Buna mukabil İYİ Parti'nin de hani hiç yoklar demiyorum. İYİ Parti de merkez sağdan belli ölçüde hisse aldı. Ve fakat bu çok şey, beklenilenin çok altında bir hisse. Ya ikinci olarak hani merkez sağ partilerde parti içi disiplin ya genel merkez bürokrasisi İYİ Parti'ye nazaran çok daha kuvvetli ve sağlam olur, kavi olur yani. Yani şimdi İYİ Parti'ye baktığımız zaman her dönemeçte İYİ Parti'den ben aykırı bir ses duyuyorum ki bazı sesleri destekliyorum da ama bu şunu da gösterir. Yani İYİ Parti'de ciddi bir genel merkez bürokrasi sorunu var ve ciddi bir parti içi disiplin sorunu var. Tamam, parti içi disiplin genel başkanın masaya yumruğunu vurması değildir ama en azından asgari bir söylem ahenginin, bir ahenginin de tesis edilmesidir. Bu konuda ben Vaziyet'te bir yazı yazmıştım. İYİ Parti hakikaten merkez sağ bir formasyona bürünebilirdi. O diskuru muhafazakarlık üzerinden değil, milliyetçilik üzerinden kurabilirdi ve fakat bunun icaplarını yapmadı. Mesela çok basit bir örnek vereyim. O yazıda da vermiştim. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla İTO Başkanı arasında bir tartışma çıkmıştı yaz aylarında. Yanlış hatırlamıyorsam. Kredi faizleri üzerinde. Şimdi Meral Hanım bunu grup toplantısına dile getirdi. Halbuki merkez sağ olmak isteyen bir parti hemen gider o İTO Başkanı, İTO Meclisi onlara bir toplantı yapar. Hani rahmetli Demirel'e atfedilen bir söz vardır. Odalar ve borsaları elinde tutamayan ya da oraya dönük bir politika benimsemeyen, oradaki kitleleri kendine çekemeyen bir parti merkez sağ parti olamaz. İYİ Parti bunların hepsini kör, topal, eksik, aksak yapmaya çalışıyor ki bazılarını da yapamıyor. Neyse bu konu uzar. Umarım ben bunu bir yayında müstakil olarak anlatabilirim. İrfan Bey'in bir yorumu var. Onu da okuyalım, sonra programımızı kapatalım hocam. Sayın hocam, sınırlandırılmış hukuk kurallarına bağlanmış kurumsal bir devlet hem mülteci hem de sizin söylediğiniz milliyetçilik meselesini çözmez mi? Deva Partisi'nin kuruluş amacı ne sağcı ne solcu ne milliyetçi ne de liberal olarak tanımla. Burada bir eksiklik var. Yerine tek kelimeyle Demokrat Partisi diye tanımlamıştır. Her insan vatanı sever ve aidiyet duygusuyla bağlıdır. Bu değer ve kavramlar hepimizin özünde vardır diye devam etmiş. Şu soruyu, ilk cümlesini soru olarak alıp size soruyorum. Çok kısa cevaplayın ama. Sayın hocam, sınırlandırılmış hukuk kurallarına bağlanmış kurumsal bir devlet hem mülteci hem de sizin söylediğiniz milliyetçilik meselesini çözemez mi? Buyurun.
Yani ben tabii o da daha farklı yaklaşıyorum. Herkesin özünde ne olup ne olmadığını bilemiyoruz ama siyasi partilerin en nihayetinde amacı kitlesel bir mobilizasyon yaratmaktır. O kitlesel mobilizasyonun temel dinamiklerine eğilmesi gerekir. O da nedir? Ya dini duygulardır ya da milli duygulardır. Ve bunların belki de sentezidir. Bu iki ana hattı es geçerek Türkiye'de bir liberal söylemi siyasileştirmek ve bunu da popülerleştirmek ve bunun üzerinden iktidara gelme çabasının çok doğru bir strateji olduğunu düşünmeyenlerdenim. Türkiye'nin genel seçmen kitlelerine bakarak sen daha iyi takdir edeceksindir. İç siyaseti çok daha Nurettin iyi takip ediyorsun. Ben de senden okuyorum tweetlerini, analizlerini. Ya benim gördüğüm budur. Türkiye'de klasik liberalizmin toplumsal kaynakları Çok fazla değil. Yani ben bunun ancak bir düşünce kuruluşu olabileceğini düşünüyorum. Buradaki toplumsallığın. Bir siyasi parti olabileceğini düşünmüyorum. Yani Deva partilerin de veya partisinin de bu açıdan karar vermesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin temel sosyolojiyi o sosyolojinin etrafında konsolide olduğu ideolojik hatların es geçilmemesi gerektiğini düşünenlerden ve onların da böyle çok kompleks olmadığını düşünüyorum. Çünkü en nihayetine sadece merkez değil aynı zamanda taşradaki seçmeni de eğileceksiniz. Buna ilişkin eğilmenize de geliştirmeniz gereken en önemli siyasi kanallardan birisinin de milliyetçilik olduğunu düşünüyorum.
Öyle, kesinlikle öyle. Yani milliyetçilik biraz çok nasıl söyleyeyim size? Bazı insanların nezdinde çok lüzumsuz bir şeymiş gibi görünüyor ama yani bu ülkenin kurucu ideolojisidir. Bu ülkenin modernleşmesine katkı sağlayan,
Evet.
modernleşmesinin lokomotif
Kesin.
denen ideolojidir milliyetçilik. Hani bunu akademik anlamda çok daha tartışılır. Sevgili Murat Bey de bir yorum yapmış. Odalar ve borsalar Anadolu'ya siyaseten açılan kapılardır. Çok doğru. Gökhan Hocam çok keyifli bir yayın oldu. Tam bir saati doldurduk. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Sağ olun. Kıymetli yorumlarınızla programımıza değer kattınız. Özellikle bu mesiyanik beklenti meselesini bir ara yine konuşalım. O benim çok hoşuma gitti.
Evet.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Bana da söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerinizin de bu soruları gerçekten ve yorumları beni de farklı şekilde düşünmeye itiyor. Her zaman olduğu gibi. Diğer programları da ben
Bizim kitle
çok nur ettim.
böyledir hocam. Bizim kitle böyledir. Yani bizim
Evet.
izleyicilerimiz biraz albürüstü izleyicilerdir.
Kimi
Yani
kitleniz
böyle
olduğunu da
güzel
düşünüyorum.
sorular sorarlar bizim izleyicilerimiz.
Nurettin, çok teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Umarım daha farklı mecralarda tekrar buluşmak isterim seninle. Bu konuda tartışmak isterim.
Ben de aynı kanaatteyim. Ben de çok teşekkür ederim. Son bir duyurum var, sonra yayını kapatacağım. Kanalımıza abone olmayan varsa ve kanalımızda yeni tanışan varsa, abone olurlarsa çok mutlu oluruz. Herkese iyi akşamlar. Seçim 2023 6'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.